Ayrım 7, sayfa 49. Hatırlayabileceği tek şey birlikte yaşadıkları hayatın kutsallığı, paylaştığı ve karısıyla oğlunun ölümünden sonra yitirdiği yaşamdı. Güçlü güneş her zamanki gibi karmakarışık olan mutfağı aydınlatıyordu. Yemek pişirmek Collins'in en sevdiği uğraşlarındandı. Usta bir aşçı olduğu için değil, sadece zorunluluktan. Annie'nin ölümünden uzun sonra bile yemek yemek zor gelmişti. Yitirdiği iki insanın acısına katlanmaya çalışırken neredeyse hiç yemek pişirmiyor, acıktıkça bir şeyler atıştırıyordu. Üstelik bu atıştırmalar da pek sık olmuyordu. 15 kilo vermiş, verdiklerini de alamamıştı. Oysa şimdi arada sırada Nicky ve Daniel için yemek pişirmek küçük de olsa bir mutluluktu. Ekmek kızartma makinesi dilimleri fırlattı. Kahvesini bitirdi, yumurtaları biraz daha karıştırıp bir tabağa boşalttı. Ekmek dilimine tereyağı sürüp kenardaki kabukları kesti. Bu önemliydi yoksa Daniel surat asardı. İşte tamam kovboy. Sen yumurta yemiyor Jack. Bugün yemiyorum Daniel. Neden? Çok yumurta yemek zararlıdır. Ben de fazla yememeye çalışıyorum. O. Daniel kaşlarını çattı. Yüzü şaşkınlık içinde söylenenleri anlamaya çalıştı. Sonunda bu kadar düşünmeye değmeyeceğine karar vermiş olmalı ki rahatladı ve yemeğine döndü. Collins bir kahkaha duyup döndü. Nicky kapının pervazına dayanmış kollarını savuşturmuştu. Dudaklarında tebessüm, arkada toplanmış saçları yüzünün şeklini ortaya çıkarıyordu. Koyu renk deri ceketinin altına açık gri kazak, koyu yün pantolon ve siyah bot giymiş, mücevher olarak da bir çift elmas küpe takmıştı. Orta boylu bile değildi ama vücudu orantılıydı. Küçük ama atletik. Üstelik boyuyla hiç orantılı olmayan ani bir etkisi vardı. Her şey bir yana, vücudundan yayılan canlılık ve gençlik, Nicky'nin 36 yaşında küçük bir çocuk sahibi dul bir kadın olduğunu, Washington Post gazetesinde muhabir olarak çalıştığını unutturuyordu. ''Siz çocuklar ne durumdasınız? İdare ediyoruz.'' Yumurta hakkında dediğini duydum. Ucuz kurtuldun, farkında mısın? Yumurta sarısının nasıl kolesterolü yükselttiği ve nasıl damarları daralttığı hakkında ayrıntılı tıbbi bilgiler vermek zorunda kalmadığın için kendini şanslı addetmelisin. Unutma, Daniel bir muhabir çocuğu. Çoğu kez bütün ayrıntıları bilmek ister. Galiba haklısın. Collins gülümsedi. Nicky yeniden gülerek yaklaştı. Evden çıkmadan önce bir çörek ile yulaf ezmesi yedi. Meyve suyu içti. Haline şükret. Bazı çocukları zorla beslemek gerekiyor. İlk iki yıl Sean'un çektirdiklerini hatırlıyorum da tek yediği kurabiye ve şekerdi. Başka herhangi bir şey yedirmek için güreşmek gerekiyordu. Daniel'la böyle bir durum olamaz. Bu çocuk insanın ağzındakini kapıp yiyebilir. Collins'in yanında durdu. Elini uzatıp adamın sırtını sıvazladı. Geceki telefondan sonra yeterince uyuyabildin mi? 5 saat. Collins Union Garı'ndaki olaylardan sonra sabah 4:30'da evine dönmüştü. Nicky'ye telefonla acele çağrıldığını söylemiş, nedenini anlatmamıştı. Bu FBI konusuydu. Ve işiyle ilgili hemen hemen hiç konuşmazdı. Yine neler olup bittiğini bilmiyor, Murphy'nin olanları ona anlatmamasını hala anlayamıyordu. Düşündükçe durum daha da tuhaf geliyordu. O dolapta ne vardı ki? Bir bomba olsa bu sabah bütün televizyonların olaydan bahsetmesi gerekirdi. Oysa sabahtan beri tüm kanalları izlemiş, hiçbir şeye rastlamamıştı. Genel merkeze telefon edip Murphy ile ya da çalışma arkadaşlarından biriyle konuşmayı, bir şeyler bilip bilmediklerini öğrenmeyi düşündü. Daha sonra bu fikirden vazgeçti. Bütün gün boştu ve Nicky ile birlikte bir şeyler yapmayı tasarlamışlardı. Murphy ile konuşma bekleyebilirdi. Yorgun olmadığından emin misin? Evet. Anne, sen de yumurta yemiyor. Bu sabah yemeyeceğim Daniel. Anne için sadece kızarmış ekmek ve kahve. Daniel gözlerini masaya çevirdi. Sonra ikinci kahvaltısına saldırdı. Collins, Nicky'nin fincanına kahve doldurdu. Genç kadın için bir dilim kızarmış ekmeğe tereyağı sürdü. Bütün istediğin bu mu? Reçel? Hayır, reçel istemiyorum. Rejimde filan değilsin ya. Nicky uzandı. Collins'in dudağındaki erimiş tereyağını sildi. Parmağını adamın dudağının üzerine koyup göz kırptı. İlgisi yok. İster beğen ister beğenme ama gördüğünü yetinmek zorundasın. Telefonlarını ettin mi? Evet, annemi aradım. Daniel'ı bugün ona bırakacağım. Annemin Daniel'ın gelmesine sevindiğine inanabiliyor musun? Nicky kıkırdadı. Gözlerini kaldırdı. Daniel kalemleriyle kadının duvarlarına resim çizmeye başlasın da o zaman görürüz. Heyecanı yetişir kadıncağızın. Yapacak bir işin var mı? Doğruyu söylemek gerekirse sen öğleden sonra mezarlığa gitmeden önce birlikte arabayı gezmeyi düşünüyordum. Birlikte arabayla gezmeyi düşünüyordum. Ama bir sırrım var. Aslında dün öğrendiğim, sana anlatmak istediğim haberler var. Sahi mi? Nasıl haberler? Nicky genellikle iyimser ve neşeliydi ama Collins genç kadının bu sabah özellikle öyle göründüğünü düşündü. Bütün bu gayreti adamın moralini yükseltmek için harcayıp harcamadığını merak etti. O gün özel bir gündü. Annie'nin ölüm yıl dönümüydü. Sanki asabi bir heyecan içindeydi Nicky. Ne olduğunu bana da söyleyecek misin? Genç kadın gülümsedi, kafasını salladı. Siz FBI'cılar gizemli işlerden nefret edersiniz değil mi? Söylemeyeceğim. Şimdi söylemeyeceğim. Yarın sabah ona kadar postta işim yok. Sen de 2 gün izinlisin. Demek ki birlikte geçirebileceğimiz koca bir öğleden sonra ile akşam var. Arabayla dolaşır, belki de bir yerlerde yemek yeriz. Aslında seni götürmek istediğim özel bir yer var. Buna sürpriz de diyebilirsin. Sonra da sana duyduklarımı anlatırım. Bölüm 7. 11 Kasım Pazar 08:55. Maryland'deki yeraltı laboratuvarında FBI'ın kontrterör bölümü başkanı Tom Murphy kendini bombok hissediyordu. Gerçekten de hayatının en kötü gecesini geçirmiş, sabahın erken saatlerinde uyanık kalmaya çalışmış, bir fıçı koyu kahve içerek yıkılıp devrilmesine yol açacak o korkunç uyku arzusunu gemlemeye uğraşmıştı. Union Garı'ndaki o işten önce FBI'nin Washington'daki merkezinde aralıksız 14 saat çalışmıştı. 2 gündür karısının yüzünü görmüyordu. Bela geliyorum demezdi ama nedense bela hep onu buluyordu. Camlı bölmenin arkasındaki bürosunda ayakta kahvesini yudumlarken arkasındaki kapı açıldı ve HMRU'da parantez içinde tehlikeli maddelerle mücadele birimi görevli bir FBI ajanı kafasını kapanın aralığından uzattı. Neredeyse bitiriyorlar Tom. Daha ne kadar sürer? Profesör Fredericks'e göre 1-2 dakika. Sonucu alır almaz yanına geleceğini söyledi. Ondan sonra sanırım hepimiz eve gidip biraz dinlenebiliriz. Umarım. Şu anda bir bebek arabasında bile uyuyabilirim. Ajan gülümseyip çekildi, kapıyı kapattı. Murphy arkasındaki kahve makinesinden bir fincan daha doldurdu. 2 şeker attı. Kafeinin uyanık kalmasını sağlayacağını umarak bir yudum aldı. Sabah 7'den sonra hissizleşmişti. Artık otomatik pilota bağlıymış gibiydi. Kafası biraz karışık, konuyla ilgilenmeye çalışıyordu. Göz kapakları kapanıyor, tüm vücudu sanki 2 ağır sikletle karşılaşmış gibi sızlıyordu. Uykusuzluğunun ve gerginliğinin kaynağı işte orada, bürosunun yakındaki laboratuvardaydı. Union Garı'nın C kapısında 0208 numaralı dolapta buldukları paket. Parlak ışıkla aydınlanan laboratuvar bölümü bir bilim kurgu filmini anımsatıyordu. Biyolojik tehlikeye karşı hazırlanmış özel giysili teknisyenler koruyucu cam başlıkları ve ona hortumla bağlanan oksijen tüpleriyle oradan oraya koşturuyorlardı. Maryland'deki biyolojik ve kimyasal araştırma laboratuvarı dünyanın en ürkütücü yerlerinden biri olmalı diye düşündü Murphy. İnsanın bildiği her bakteriyolojik kalıntının, her gazın, zehirli maddenin, örneğin platin kutulara konulup yerin 30 metre altında basınçlı kasalarda saklanıyordu. İşler bu kadarla da kalmıyordu. Nükleer şokun etkisinden korunmak için tüm kompleks yaylı sütunlar üzerine inşa edilmişti. Kasalarda saklanan ölümcül örneklerin tüm Amerika'yı yok edebileceğini düşününce bunun aşırı bir önlem olmadığı anlaşılıyordu. Murphy uyanık kalmak için gözlerini ovuşturdu. Garda bulunan paket X-ray cihazından geçirilmiş, içinde cam bir şişe olduğu anlaşılmıştı. Laboratuvarlarda kullanılan tüpler gibi 10 santim boyunda, içinde bir şey yokmuş gibi görünen bir kap. İçinde ne olursa olsun üstleri konunun uzmanlarının işi olduğuna karar vermişlerdi. Yarım saat içinde FBI'nin HMRU'sundan özel bir ekip bir araçla gelmiş, paketi içi süngerli ve hava sızdırmaz bir kutuya koyup gitmişti. Murphy de arabasına üst düzey yardımcılarından ikisini alarak peşlerine takılmıştı. Şimdi de 5 saat sonra hala laboratuvarda pinekliyor, analiz sonuçlarını bekliyordu. Laboratuvarın müdürü Profesör Fredericks ilk bakışta tüpün kalın ve kırılmaz camdan yapıldığını, içinde eser miktarda kahverengi kalın bir sıvı izi bulunduğunu söylemişti. Murphy'nin alabildiği bilgi sadece bu kadardı. Kapı açıldı. Neredeyse cüce denilecek kadar kısa, kambur biri elinde bir deste kağıtla büroya girdi. Murphy kahvesini dikti, kağıt bardağı avucunda ezip çöp kutusuna attı. ''Benim için bir şeyler bulabildiniz mi profesör?'' Profesör Fredericks yarım çerçeveli gözlükleri ağırbaşlı görünüşüyle Bay Ciddi'ye benziyordu. Bu sabah Murphy adamla ilk karşılaştığında profesörün birer kadeh içip eğlenileceklerden ya da poker oynanacaklardan olmadığını hemen anlamıştı. Öte yandan cebinde dünyanın yarısını yok edebilecek bir Pandora kutusunun anahtarı bulunan birinin komedyen özelliklerine sahip olamayacağını da düşünmüştü. Fredericks gözlüklerini çıkardı. Elindeki kağıt tomarını kaldırdığında endişeli görünüyordu. Sonuçlar elimde ama önce bir şey söylemek istiyorum. Nedir? Bu konunun kesinlikle gizli tutulacağını söylemiştiniz değil mi? Doğru. Yine de bu laboratuvarın müdürü olarak merakımı tatmin etmek için burada neler olduğunu söylemeyecek misiniz? Bu şeyi nerede buldunuz? Özür dilerim profesör, bu konu beni aşıyor. Tek söyleyebileceğim yeni bir emre kadar herkesin ağzına fermuar çekmesi gerektiği. Hava bile sızmayacak demek istiyorum. Sizin ve meslektaşların böylesi durumlara alışık olduğunuzu sanmıyorum. Sizler resmi bir kurumda çalışıyorsunuz. Fredericks hakarete uğramış gibiydi. Birbirine zımbalanmış kağıt tomarını uzattı. Lütfen raporun son sayfasına bakın. Tüpün içindekileri açıklıyor. Murphy tomarı aldı. Raporun büyük bir bölümünü anlayamayacağı teknik bir dille yazılmış analiz sonuçları eklenmişti. Hızla son sayfayı açtı. Testlerin sonucu olabildiğince basit bir İngilizce ile özetlenmişti. Benimle eğleniyor olmalısınız profesör. Üç ayrı testten geçirdik. Sonuçtan kesinlikle eminiz. En ufak bir kuşku yok. 09.45 Nikolay Gorev oturduğu kanepeye uzandı. Televizyonun uzaktan kumandasıyla NBC haberlerine geçip sesi biraz kıstı. Haber spikeri Georgetown'da iki gencin polis kurşunuyla öldürüldüğü bir benzin istasyonu soygununu anlatıyordu. Gorev ulusal ve yerel haber kanallarında gezindi. Haber özetlerini dinledi. Silahlı soygunlar, ırkçılığa dayalı suçlar, cinayetler. Idaho'daki bir lisede iki öğrencinin açtığı ateş sonucu 3 çocuk ölmüş, 4 çocuk yaralanmıştı. Alabama'da iki beyaz kendilerinden para istediği için evsiz bir zenciyi öldüresiye bıçaklamıştı. Amerika'da hayat günlük ya da olabildiğince günlük akışını sürdürüyordu. Bant mesajının yerine ulaşmasından beri sokaklarda ne bir panik belirtisi vardı ne de Washington'da yaşayanlara başkentin hemen önündeki korkunç tehlikeyle ilgili herhangi bir uyarı. Anlaşılan Beyaz Saray'dakiler aldıkları talimata uyuyorlardı. Gorev televizyonu kapattı. Raşit de Florville'deki mezarlıktan döneli beri topu topu 4 saat uyuyabilmiş olmasına rağmen adrenalini yükselmişti. Alabildiğini uyanıktı. Banyodan gelen duş sesini duydu. Su sesi birkaç dakika sonra kesildi ve Carla Şerif ince pamuklu kumaşın kalça ve baldırlarını ortaya çıkardığı beyaz bornozuyla göründü. Haberleri izledin mi? Gorev uzaktan kumandayı sehpanın üzerine bıraktı. Uyarı falan yok. Carla adamın yanına oturdu. Ruh durumuna göre değişen güzel bir yüzü ve diğer kadınları kıskandıracak bir vücudu vardı. Gorev fotomodelleri andıran bu çıkık elmacık kemiklerinin ve badem biçimli kahverengi gözlerin erkekleri oldukları yerlere çivileyebileceğini biliyordu. Ne var ki kadında hoşlandığı yanlar bunlarla kalmıyordu. Sayısız neden daha vardı. Artık Amerikalılar bandın içeriğini hazmedecek zamanı buldular. Tüpün içindekini de incelemiş olmalılar. Ya tehlikeyi halka duyurup kenti boşaltmaya kalkarlarsa? Raşide kalırsa yapmayacaklar. Tabii eğer mantıklı davranırlarsa. Kenti gözlerimizin önünde nasıl boşaltırlar Carla? Hemen görürüz. İnan bana, Amerikalılar oyunu tam istediğimiz gibi oynayacaklar. Ya bizi bulmaya kalkarlarsa? Gorev genç kadının yüzündeki ani gerginliği gördü. Gözlerinin içine bakıp yanağına dokundu. Kuşkusuz arayacaklardır. Ama Raşit'in planı kusursuz. O planı uygularsak hepimiz bu badireden canlı kurtuluruz. Elini indirdi, saatine baktı. Gitsen iyi olur. Gecikirsen Raşit endişelenmeye başlar. Carla ayağa kalktı. Benimle gelmek istemiyor musun? Gorev başını salladı, yerinden kalktı. Uzanıp kanepenin üzerinden ceketini aldı. Cebindeki Beretta tabancasını yokladı. Ayrı gidersek daha iyi olur. Amerikalıların peşimizde olduğunu iddiaya girerim. Kaçta buluşacağız? Öğlen. Carla adamın yanağını öptü. Raşit'le birlikte seni öğle vakti DuPont meydanından alacağız. Bölüm 8. Washington DC 11 Kasım Pazar 08.30 Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı Beyaz Saray'ın acil durum odasında başladı. Odaya giren başkan takım elbisesi ve kravatıyla ciddi görünüyordu. Masanın etrafında oturanların arasında başkan yardımcısı Alex Havers, Genelkurmay Başkanı, FBI ve CIA başkanları, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı vardı. O sabah acil durum odasında bekleyen 14 erkek ve 2 kadın başkanın en yakın danışmanları ve uzmanlarıydı. Çoğu hükümet kurmaylarından ve ordu komutanlarındandı. Başkanı görünce hepsi saygıyla ayağa kalktı. Başkan Andrew W. Booth bazen kullanmaktan hoşlandığı yalın üslupla konuştu. Her şeyden önce burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bir süre durdu. Aynı zamanda bu sabah bizi buraya toplayan krizin bu çılgın blöfünden başka bir şey olmadığını umduğumu söylemek istiyorum. Çünkü eğer değilse hepimizi çok zor günler bekliyor demektir. Beyaz Saray çalışanlarınca sit room olarak adlandırılan acil durum odasının fazla dikkat çekici bir özelliği yoktu. Krem rengi duvarlar, geniş dikdörtgen bir masa ve ucuz sandalyeler. Oysa bu oda nefes kesici bir gücün merkeziydi. Iraklı işgalci diktatör Saddam Hüseyin'in Kuveyt'teki ordularını yok edecek çöl kaplanı ve çöl fırtınası harekatları burada tartışılmıştı. Bir düğmeyle duvardan dev bir ekran indiriliyordu. Başka bir düğmeyle dev perdeyi kenara çekiyor ve elektronik bir haritayı meydana çıkarıyordu. Her iskemlenin yanındaki güvenli telefon, yandaki muhaberat birimi üzerinden Beyaz Saray'ı Stratejik Hava Komutanı Merkezi'nin, Pentagon'un, CIA ve FBI'nin, kısaca başkanın denetimindeki tüm yönetim merkezlerinin telekomünikasyon sistemine ve televizyon ekranlarına bağlıyordu. Konsey üyelerinin istemesi durumunda muhaberat birimi stratosferin üzerinde dolaşan herhangi bir Amerikan askeri ya da sivil uydusundan gelen resimleri dev ekrana aktarabiliyordu. Bu uydular öylesine güçlüydü ki Çin'in uzak bir eyaletinde tarlada çalışan köylünün yüzünü ya da Iraklı üst düzey bir yöneticinin Bağdat dışında yaptırdığı villanın inşaat durumunu gösterebiliyordu. Acil durum odasından yapılacak bir telefon konuşması dünyanın herhangi bir bölgesindeki bir Amerikan uçağından, ordu üssünden ya da savaş gemisinden yok edici ateş başlatmasına neden olabilirdi. Hedef ve mesafe ne olursa olsun gizli nükleer bir silonun nöbetçi subayına ölümcül bir salgo göndermesinden, Güney Çin denizindeki muhribin süvarisine bir kruyuz füzesi ateşlenmesini emretmeye kadar. O sabah toplanan erkek ve kadınlar inanılmaz bir kolektif güce sahipti. Ne var ki toplantının üzerinden 20 dakika kadar bir süre geçmişti ki bu arada krizin özetini dinlemişler ve başkanın ardındaki dev ekrandan Ebu Haşim'in kasetini seyretmişlerdi. Gösterdikleri tepki her şeyi açıklıyordu. Daha önce karşılaşmadıkları derecede gerçek bir çıkmaza girildiğini gösteren şok, korku, dehşet. Başkan Amerika'yı terörist tehlikelerden korumakla görevli FBI Başkanı Douglas Stevens'a döndü. Doug, belki bu sabah paketi aldığımızdan beri olan gelişmeleri anlatıp bilgi vermen iyi olur. Emredersiniz Sayın Başkan. Stevens gırtlağını temizledi. Masanın etrafındakilere tek tek bakarak konuştu. Video kasetin Alman yapımı olduğunu, daha sonra da önemli bir sevkiyatla bir Orta Doğu ülkesine ihraç edildiğini belirledik. Laboratuvarımıza göre kayıt işlemi profesyonelce yapılmamış. Kayıt ses geçirmeyen bir stüdyoda yapılmış olsaydı arka plandaki uğultu ve gürültü duyulmazdı. Ne yazık ki arka plandaki gürültünün kaynağı belirsiz. Hiçbir malzemede parmak izi yok, hepsi tertemiz. El yazısıyla yazılmış not ve tutukluların adını içeren iki daktilo sayfası gizli servis tarafından inceleniyor. Gizli servisin mürekkep veya kağıt uzmanları ülkenin en iyileri. Kısacası eğer bir ipucu varsa bulacaklardır. Öte yandan Haşim'in mesajının iletilmesi için neden özellikle o Suudi diplomatın seçildiğini de bilemiyoruz. Union Garı'nda bulunan paketin içeriğini inceliyoruz Sayın Başkan. Sonucun bir saat içinde elimizde olmasını bekliyorum. Sonucu alır almaz bana haber vermelerini söyledim. Paketi gara kimin bıraktığı hakkında bir şey biliyor muyuz? El koyduğumuz Amtrak güvenlik bandı dün akşam 8'e doğru C kapısı 0208 numaralı dolaba bir paket bırakan birini kaydetmiş. Stevens toplantıdaki herkesin dikkat kesildiğini gördü. Maalesef söz konusu kişi koyu mavi parkasının başlığını kaldırıp yüzünü de kaşkolla örtmüştü. Bu yüzden kimliğini belirlemek imkansız. Ellerinde de eldiven olduğundan parmak izi bulamadık. Kadın ya da erkek olduğunu söyleyemiyor musunuz? Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ilk kadın üyesinden biri, uzun boylu ve dikkat çekici bir siyah olan Rebecca Joyce'tu konuşan. Detroit'li bir işçi ailesinden gelen Joyce, Booth'un en ateşli taraftarlarından biri olarak tanınan bir Harvard mezunuydu. Erkek olduğunu sanıyoruz ama %100 emin değiliz. Başkan iç çekti. İkinci sorusunu kır saçlı, zayıf ve uzun boylu birine yöneltti. Ellerin sonuna dayanmış, sinek kaydı tıraşlı ve atletik vücutlu Richard Dick Fawkes, Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit eden yabancı terör grupları hakkında bilgi toplamakla görevli CIA'in Princeton'da hukuk eğitimi görmüş başkanıydı. Dick, elimizde Ebu Haşim'in böylesi bir işe kalkışmaya hazır olduğuna dair bilgi var mı? Sayın Başkan, hepimizin de bildiği gibi El-Kaide geçmişte de Amerika'ya karşı çok ciddi saldırılar gerçekleştirdi dedi Fawkes. Bunlardan en kötüleri Nairobi ve Darüsselam'daki elçiliklerimizin bombalanması ve donanmaya bağlı kol savaş gemisine giriştikleri saldırı. Üstelik El-Kaide, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı başka saldırılar planladığını da açıkladı. Yine de böylesine büyük bir işe soyunmaya hazır olduklarını gösteren bir bilgimiz yok. Ya Suudiler diye sordu başkan. Onlarla temasa geçtin mi? Hayır efendim, bana kalırsa daha erken. Tamam, listedeki teröristleri tutuklamış diğer ülkelerle birlikte işin içinde olmaları gerektiği doğru. Ama şimdilik konuyu olabildiğince gizli tutmak niyetindeyim. Başkan sustu. Avucunun içini masaya vurarak düşündü. Söylesene Dick. El-Kaide Washington'ı yerle bir edebilecek güçte bir silaha sahip olabilir mi? Hayır efendim, elimizde böyle bir kanıt yok. Geçmişte nükleer malzeme bulmaya çalıştıklarını biliyoruz. Öldürücü biyolojik ve kimyasal maddeler bulmaya çalıştıklarında. Ama böyle bir uğraş içine giren daha bir sürü A sınıf terör grubu var. Durumu izlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu ana kadar da başarılı olduk kanısındayım. Banka hesaplarını da yakından takip ediyoruz. En azından bildiğimiz İsviç ve Uzak Doğu bankalarındaki hesaplarını. Bilebildiğimiz kadarıyla bu hesaplardan kitle imha silahı üretebilecek malzeme ya da hazır bir silah alacak bir para hareketine rastlanmadı. Başkan sağına döndü. İki iskemle ötesinde eski dostu ve ekonomik konulardaki danışmanın Charles Rivermouth oturuyordu. Servetini özel bankacılıktan, madencilikten ve doğalgaz aramasından elde etmiş, geniş omuzlu, güçlü görünüşlü, Mississippi'lere özgü vücudunu öne eğmiş, ağırlığını masaya dayadığı kollarına vermişti. Sayın Başkan, sıram gelmeden konuşmak istemiyorum ama bana sorarsanız boşuna zaman kaybediyoruz. Savunmamız için yılda milyarlarca dolar harcıyoruz. Eğer istersek uydularımızdan birini hemen şimdi ayarlayabiliriz. Arkanızdaki ekranda istediğimiz ne varsa görürüz. Moskova'nın Barlar Sokağı'nda adam tavlamaya çalışan kadının yanağındaki allığı ya da pirinç tarlasının bir köşesinde kıçını silen bir manyalı bir köylüyü. Uydularımızdan biri Haşim'in yerini tam olarak belirleyebilir herhalde. Yerini belirleyip o orospu çocuğunu cehenneme postalayabilir. Yoksa bunun imkansız olduğunu mu söyleyeceksiniz? Başkan kaba konuşan güneyli arkadaşını dinleyip CIA başkanına baktı. Bu soruya cevap vermek ister misin Dick? Dediğiniz kadar basit değil Bay Rivenmouth dedi Fox. Evet, elimizde bu teknoloji var. Uydular yüzlerce mil yukarıdan bir terörist kampını izleyebilir. Uçaklardan ya da savaş gemilerinden güçlü roketler fırlatılabilir. Ama daha önce de Haşim'in terör kamplarını bulup herifi yok etmeye çalıştık, başaramadık. Nedenleri basit. Hava gücü ve roketler böylesi bir çatışmada kullanılmaya uygun olmayan silahlardır. Bir pilotun saatte 800 km hızla yere yakın uçması ya da körfezdeki bir muhrip komutanın hedefini kesin olarak belirlemesi kolay değil. Yerde hedefi belirleyecek, bununla doğrulayacak demek istiyorum. Askeri personel ya da ajan olmadan yanlış yapabiliriz. Burada sorun, Haşim'in en yakın çevresinde adamı bizim için belirleyecek, saldırıya geçmeden önce de hedefin doğru olduğunu bildirecek kadar yakın birine gerek duymamız. İnanın bana, geçmişte böyle birini bulmak için çok uğraştık. Ne var ki Haşim çevresinde fanatik yandaşlarından oluşan sımsıkı bir çember bulunduruyor. Adamlarından birinin ona ihanet etmesini sağlamak imkansız. Girişimlerimizden biri, Haşim'in yakın adamlarından birinin akrabasıyla ilgiliydi. Sonunda kullandığımız Afgan ajanı işkenceyle öldürüldü. Kafası kesildi. Kellesi de bir kutu içinde İslamabad'da elçiliğimizin kapısına bırakıldı. Ayrım sonu sayfa 60. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Washington Post WASHINGTONPOST Maryland MARYLAND Fredericks FREDERICKS NBC NBC DuPont DUPONT Alex Havers ALEXHAVERS Citroen CITROOM Cruise CRUISE Richard Dick Fox RIGHARD DIJK FAULKS Princeton PRINGETON Rebecca Joyce REBEJJA JOYJE Detroit DETROIT Harvard HARVARD Charles Rivermouth GHARLES RIVERMOUNT